doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta çağdaş Türk lehçelerinin ve belki de daha doğru ifadesiyle çağdaş Türk yazı dillerinin oluşumunu soracağız. Bunu konuşacağız Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ferhat Tamir hocamızla. Hocamız stüdyoda, hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Hocam ben telefon numaralarımızı, soruları ve yorumları için dinleyicilerimize elektronik posta adresimizi hatırlatayım. Arkasından sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz dundenbugunetürkçe@trt.net.tr. Ferhat hocam, şimdi temel kavramsal anlamda yerleştirelim. Hem bize siz bu konuda rehberlik yapın, hem bütün dinleyicilerimize. Biz çağdaş Türk lehçeleri dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Biz çağdaş Türk yazı dilleri dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bunların arasında farklar var mı? Bunların oluşumlarını nereye kadar tarihlendirebiliyoruz? Bir genel giriş rica edeceğim sizden.
Teşekkürler. Çağdaş Türk lehçeleri tabiriyle çağdaş Türk yazı dilleri tabiri aynı manada kullanılmaktadır. Niçin böyle kullanılıyor onu açıklayalım. Bunu açıklamak için Türk dilinin tarihine şöyle bir göz atmamız gerekiyor. Daha önceki programlarda Türk dilinin tarihiyle ilgili çeşitli açıklamalar, yorumlar sizin sorularınızla yapıldı. O anlatılanları şöylece kısaca ifade edebiliriz. 19. yüzyılın ikinci yarısından önce Türk dilini bir eski Türkçe, 13. yüzyıla kadar eski Türkçe devresi diye adlandırıyoruz. 13. yüzyıldan sonraki yazı dillerini yeni Türkçe diye adlandırıyoruz. Bu yeni Türkçe devresinde başlıca Doğu Türkçesi, daha sonra Çağatay Türkçesi dendi. Kuzey Türkçesi, sonra Kıpçak Türkçesi de dendi. Fakat onunla eserler az verildi. Ve Batı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi olarak yeni Türkçe gelişti. Aslında burada başlıca iki yazı dili üzerinde durmak gerekir. Çünkü Kıpçak Türkçesi özelliklerini üzerinde taşıyan eserler az verilmiştir. Onlar da daha çok Doğu Türkçesi özellikleri taşıyan eserlerdir. O bakımdan 19. yüzyılın 13. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına gelinceye kadar Türkçe başlıca İki yazı dili, iki kültür dili halinde gelişti. Bir, Türki yahut Doğu Türkçesi yahut Çağatay Türkçesi denen Türkçe. Bu yazı dili Hazar Denizi'nin doğusundaki ve kuzeyindeki Türk yurtlarında, Türk ülkelerinde kullanılan yazı dili, kültür diliydi. Bunun en önemli temsilcisi tarih içinde Alişir Nevai'ydi. O bakımdan bu yazı diline hatta Nevai dili bile deniyordu. İkinci önemli yazı dili Batı Türkçesi yahut Osmanlı Türkçesi.
Hocam şimdi burada Oğuz Türkçesi yahut da Kuman Kıpçak Türkçesi bu sınıflandırmada tesiri var mı? Birinci sorum bu Ferhat Hocam. İkinci sorum da şu. Niye 13. yüzyıla gidiyoruz? Kutad Gubilik'ten işte...
Kutad Gubilik 11. yüzyılda.
İşte oradan 13. yüzyıla gitmemizin sebebini, buraya tarihlenmemizin sebebi ne Ferhat Hocam?
Bunun için daha öncekileri özetlemek için oraya gittik. Türkçenin yazılı eserlerinin başlangıcı 5 yahut da 6. yüzyıla kadar çıkarılıyor biliyorsunuz. 13. yüzyıla kadar Türkçenin tek bir yazı dili vardır. Buna eski Türkçe diyoruz. Bunu yapmakla biz Türkçenin bugünkü yazı dillerine, Türk lehçelerine açıklamak için bu özetlemeyi yapıyoruz. 13. yüzyıla kadar Türkler tek bir yazı dili kullandılar. Buna eski Türkçe diyoruz. Kutad Gubilik de eski Türkçenin içindedir. Kutad Gubilik biliyorsunuz 1069 yılında yazıldı. Yani 13. yüzyılın içindedir.
Lügat da hemen peşinden geldi.
O da 1072'de yazıldı.
Evet.
O da peşinden geldi. Onları tekrar hatırlatmak istemiyorum. Ben sadece şeyi 19. yüzyılın ikinci yarısına gelinceye kadar Türk dilini tarihini başlıca üçe ayırmış oldum. Bir, eski Türkçe 13. yüzyıla kadar. İki, 13. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar yeni Türkçe, yeni yazı dilleri. Burada başlıca iki tane yazı dili var. Birisi Doğu Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Diğeri Oğuz Türkçesi, Batı Türkçesi yahut da Osmanlı Türkçesi. 19. yüzyıla gelinceye kadar Türk dili başlıca iki yazı dili halinde devam ediyordu. Burada şunun üzerine durmamız lazım. Siz sorunuzu yine sorun. Bu iki yazı dilini bilenler, kullananlar, yazanlar birbirlerini anlayabiliyorlardı. Çünkü iki tane kültür dili, yazı dili vardı. Doğudakiler diyelim Çağatay Türkçesini öğreniyorlardı. Batıdakiler Osmanlı Türkçesini yahut Oğuz Türkçesini öğreniyorlardı. Ama okumuşlar, bu yazı dillerini, kültür dillerini bilen insanlar birbirlerini okuyup anlayabiliyorlardı. Anlaşılması için de karşılıklı lügatler, sözlükler yayınlanıyordu. Yani hem Türkiye'de derken batıda, Hazar Denizi'nin batısında, hem de Hazar Denizi'nin doğusunda lügatler yayınlanıyordu. Mesela bu lügatlardan birisi çok meşhur, Abuşka lügatı. Anadolu coğrafyasında, yani Osmanlı sahasında hazırlanmıştır. Alişir Nevai'nin şiirlerini, eserlerini, nesir eserlerini okuyup anlayabilmek için. Sonra Şeyh Süleyman Efendi lügatı. Şeyh Süleyman Efendi Türkistan'dan gelip İstanbul'a yerleşen bir şeyhtir. Özbek şeyhidir. O da Lügat-ı Çağatayi ve Osmani diye çok istifade edilecek değerli bir sözlük yazmıştır. Yani iki ayrı yazı dili varken, iki ayrı kültür dili varken, doğudaki Türklerin okumuşlarıyla batıdaki Türklerin okumuşları birbirlerinin yazdıklarını anlıyorlardı ve birbirlerini takip edebiliyorlardı. Siz bir soru soracaktınız.
Hocam ben bir ayrıntı soracağım. Bu konuda ben Ferhat Tamir Hoca'nın görüşünü merak ettiğim için soruyorum.
Teşekkürler.
Orhun yazıtlarımızı da başlatıyoruz. Genelde hemfikir olduğumuz nokta bu.
Tabii.
Fakat hocam o noktaya gelene kadar, kitabelere gelene kadar altın elbiseli adamın yanında bulunan kasede işte Olcaz Süleyman'ın okumasını doğru kabul edersek, bilmiyorum siz hangisinin doğru, iki ayrı okuma var orada. Bu da yazı dili Ferhat Hocam.
Ama zaten bu altın, Kazakistan'da Esik Kurganı'nda altın elbiseli adam bulunmadan önce de bu konuda çeşitli araştırmalar ve değerlendirmeler yapıldı. Biraz önce söylediğiniz gibi Orhun Abideleri yazılı, en önemli yazılı eser olarak kabul ediliyor. Ama Orhun Abidelerinin en önemlilerinden biri olan Tonyukuk kitabesi 725 yılında yazılmıştı, dikilmişti. Bu kitabelerdeki dil, edebiyat bakımından, estetik bakımından, dil mükemmelliyeti bakımından yeni başlangıçta olan bir dil değil, bir hayli yüksek seviyeye çıkmış, edebi işlenmiş bir dildir. Onun için dil tarihçileri, araştırmacılar bu yazı dilinin böyle 720'de, 725 yılında hemen başladığını değil, bunun en az 5. 6. yüzyıllarda, belki daha da eski yüzyıllarda başladığını tahmin ediyorlardı zaten. Tabii Türk dili tarihiyle ilgili yeni buluntular, yeni araştırmalar, bu arada Çin kaynaklarına akseden kelimeler de var. Yani diyelim ki milattan önceki yıllarda Çinlerin hazırladıkları yıllıklarda, yer alan yıllıklarda Türklerden bahsediliyor. Türklerden bahsedilirken de Türkçe kelimeler de geçiyor. Evet. Demek ki o zaman da Türkçe ile ilgili bir şeyler yazılıyordu. Fakat şu anda elimize geçmediği için mecburen biz diyoruz ki 5. 6. yüzyıllarda Türkçe başlamıştır, edebi eserler meydana gelmeye başlamıştır diyoruz.
Evet, hocam bu ayrıntıdan sonra ben sizin sözünüzü kestim. Sınıflamayı yaptınız.
Tamam.
Lütfen buyurunuz buradan. Şimdi, devam ediniz Ferhat hocam.
Demek ki 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar iki yazı dilimiz devam ediyordu ve hem doğudaki okumuşlar, yani bu kültür dilini, yazı dilini bilen okumuşlar, hem de Hazar Denizi'nin batısında Osmanlı Türkçesi yazı dilini bilen okumuşlar birbirlerini okuyup anlıyorlardı. Yahut da Osmanlı Sultanı'ndan giden Türkistan'daki Türk Devleti'ne Buhara Hanlığı'na giden fermanı Buhara Hanı anlıyordu. Buhara Hanlığı'ndan Osmanlı Sultanı'na gelen fermanı, çeşitli resmi yazıları Osmanlı Sultanı da rahatlıkla anlıyordu.
Tekrarlar mısınız dönemi hocam?
19. yüzyılın ikinci yarısına kadar.
Anlaşılıyor.
Evet. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına gelince önemli bir durum ortaya çıktı. Bu önemli durum nedir? 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle 1878'lere kadar Rus Çarlığı Türk ülkelerinin istilasını hemen hemen bitirdi. Yani Hazar Denizi'nin kuzeyindeki İdil-Ural bölgesindeki Türkler ve Hazar Denizi'nin doğusundaki Türkistan bölgesindeki Türkler Rus idaresi altına girdi. Rus idaresi altına girdikten sonra Türkçenin doğudaki Çağatay tek yazı dili, ortak yazı dili önce zayıflamaya sonra parçalanmaya başladı. Burada asıl sebep Rus sömürgeciliğidir.
Hocam 1396 işte yani 14. yüzyılın başına doğru yaklaşırken Timurhan bu Moskova Knezi ile, ne diyelim, Moskova Hanı ile, Moskova Kağan şeyiyle, işte başkanıyla Kiev birleştiriyor. Aradan 300-400 sene geçtikten sonra geldiğimiz noktada bu oluyor.
Yok ama birleşmedi de
Timur, evet hocam.
Tamam. Timur Altın Ordu Hanlığı'nı, hanlığının parçalanmasına sebep oldu.
Evet hocam.
Çünkü Toktamış Han'ı tamamen yani etkisiz hale getirerek, yaptığı 3 seferle etkisiz hale getirdikten sonra sizin tabii burada dikkatimizi çekmeniz yerinde oldu. Altın Ordu Devleti parçalanma sürecine girdi. Parçalandıktan sonra da onun batı komşusu olan Moskova Knezliği, daha sonra Rus Çarlığı kuvvetlendi. Ve Rus Çarlığı 1878'lere geldiğimiz zaman Hazar Denizi'nin doğusundaki ve kuzeyindeki bütün Türk ülkelerini kendi idaresinde altına almış hale geldi. Tabii burada hata sadece Timur'da değil yani. Hata bütün Türk camiasında. Biz de Ruslar karşısında 1878'de Rus ordusu Rumeli'de bugünkü Yeşilköy Hava Meydanı'na gelmişti 1878'de. Doğu Anadolu'da da Erzurum tabyaları önüne gelmişti. Nene hatunlar, kadınlar çıkıp durdurmuştu. Neden? Çünkü Türk milleti belli bir zamandan sonra gerilemeye başladı. Bunu bizim okullarımızda da tarih kitaplarında üzerinde duruluyor. Okullarımızda da tarih kitaplarında üzerinde duruluyor. Ve bu gerilemeyi durduramadı. Hatta bugün de hala durdurmuş değiliz.
Tabii hocam, Karlofça'ydı, İstanbul Anlaşması'ydı, Yeşilköy'dü, sizin dediğiniz gibi bir başta da o
bugün süreçte. Bugün bile durdurmuş değil.
Evet, buyurun Ferhat hocam, ben şimdi, ara merak ettiklerimi soruyorum size.
Evet. 19. yüzyılın ikinci yarısında Türk ülkeleri, yani Hazar Denizi'nin doğusundaki Türk ülkeleri, bugünkü Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar, Nogaylar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycanlılar, diğer küçük Türk boyları Rus idaresine girdikten sonra Türk dilinin durumu değişmeye başladı. Büyük bir farklılık ortaya çıktı. Bugün üzerinde duracağımız çağdaş Türk lehçeleri, çağdaş Türk yazı dillerinin, Türk yazı dilleri teşekkül etmeye başladı. Şimdi burada asıl sebep Rus sömürgeciliğidir dedik. Ruslar...
Hocam, Rus sömürgeciliğine geçmeden şu konudaki görüşünüzü de merak edeceğim. Bizim üniversite, buyurun, fakülte yıllarımızda Şive, Ağız, Lehçe diye ayrılırdı ve Çuvaşça ve Yakutça yalnızca Lehçe sayılırdı. Şimdi bu sonradan bu görüş değişmiş. Ve az önce siz de...
Görüş değişmiş.
O ne değişti orada Ferhat hocam?
Görüş değişmedi. Bunu daha önce de izah etmeye çalıştım mı bilmiyorum. 1991 yılına gelinceye kadar Türkiye'de bir dilin alt kolları konusunda iki ayrı görüş vardı. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde Reşit Rahmet Arat ve onun yolunda yürüyenler bir dilin alt kolları olarak en altta ağız, onun üstünde şive, onun üzerinde lehçe kabul ediyorlardı. Bunu şöyle ayırıyorlardı. Lehçe bir dilin bilinen tarihi devirlerinden önce ayrılmış olan kollarına denir. Türkçe için bunlar Çuvaşça ve Yakutça sağacıdır. Şive bir dilin tarihi devri içinde ayrılan kollarına denir. Bunlar da şivelerdir. Bu şiveler, yani bizim eserlerle, yazılı eserlerle takip ettiğimiz, yani diyelim ki 7. yüzyıldan bugüne kadar gelen devre içinde ayrılan kollarına şiveler denir. Bu şivelerde başlıca diyelim ki Kazak şivesidir, Kırgız şivesidir, Özbek'tir vesairedir. Evet. Böyledir. Ama ağız ise aynı şiveyi konuşan, yani aynı ülkedeki aynı şiveyi konuşan halk arasındaki mahalli konuşma farklılıklarıdır.
Türkiye, yani, Türkçesinde mesela Ege ağzı.
Evet. Evet. Yani Türkiye'de ağzı. Muğla ağzı ayrı, Erzurum ağzı ayrıdır, normal.
Buyur. Yaklaşım buydu Ferhat buydu. Hocam.
Fakat Ankara Üniversitesi'nde o zaman Profesör Saadet Çağatay vardı. Profesör Saadet Çağatay da Türk lehçeleri dersi okutuyordu. Yani hem tarihi Türk lehçeleri, ya Orhun, Uygur, Çağatay, Osmanlı okutuyordu. Hem de bugünkü Türk lehçeleri diye dersleri okutuyordu. Onlar şive kelimesini kullanmıyorlardı, şive terimini kullanmıyorlardı. Lehçe terimini kullanıyorlardı, ağız terimini kullanıyorlardı. Yani bir dilin alt kolları olarak İstanbul ekolü, Reşit Rahmet Arat ve onu takip edenler dil altında lehçe, lehçenin altında şive, şivenin altında ağız derken dil tarihte Ankara Üniversitesi'ndeki Saadet Çağatay ve onun fikirlerini devam ettirenler de ne diyorlardı? Dil vardır, altında lehçe vardır ve ağız vardır. 1991'den sonra diyelim ki Sovyetler Birliği dağılıp Türk Cumhuriyetleri kurulunca Türkiye'de de Türk Dili Edebiyatı bölümlerinden ayrı olarak Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü kuruldu. Bu bölüm kurulurken ilk kuruluş Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde oldu 1991'de. Bu onların bünyesinde olunca bu aynı zamanda tabii yeni bölümler kurulması kanun meselesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun olarak çıktı bu isimlendirme ve Ankara Üniversitesi mensupları bunu Saadet Çağatay'ın öğrencileri Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü diye kurdu. Bizim ikincisi arkasından bizim Gazi Üniversitesi'nde 1992 yılında kuruldu.
Peşinden hemen hocam, evet.
Evet, kuruldu. O zaman da meclisten çıkan kanunda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olunca bizim tekrar kanun çıkartmak için çalışmamız, yani Gazi Üniversitesi'nin abes olur dendi ve birleştirildi. O zaman bölümlerin adı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları resmen kabul edilince bugün de daha çok literatürde, Türk Dili ve Edebiyat literatüründe Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları geçiyor. Buradaki lehçeler daha çok, yani hem şiveleri hem lehçeleri birleştirmiş oluyor.
Evet. Hocamın söylediklerini ben kestim ara ara ama önemli bilgiler aldık. Ferhat hocamızla devam edeceğiz sohbetimize. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yardımcı doçent doktor Ferhat Tamir hocamızla sohbetimize Çağdaş Türk Lehçeleri temelli konuşuyoruz. Hocam 19. yüzyıl 1878 buradaki bu Rus işgalinin sonra Türk topluluklar üzerindeki bir değişim net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Evet. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra dedik ki Doğu Türkçesi yazı dili bölgesinde ortak yazı dili, ortak kültür dili olan Çağatay Türkçesi zayıfladı. Onun yerine yeni boy lehçeleri yazı dili haline gelmeye başladı. Bunun sebebi Rus sömürgeciliğidir dedik. Evet, niçin Rus sömürgeciliğidir? Çünkü Ruslar bu Türk ülkelerini, Türk yurtlarını idareleri altına aldıktan sonra burada bir sömürge idaresi kurmaya çalıştılar. Sömürge idaresinin temeli böl, parçala, yok et. Yok edemiyorsan sömürdür. Şimdi Ruslar idareleri altına aldıkları Türk ülkelerine ayrı eyaletlere böldüler her şeyden önce. En önemlisi kuzey sahasını, yani Türkistan'ın kuzeyini, bugünkü Kazakistan ve doğu batı yönlerini Dala vilayeti diye ayrı bir idare altında, güneydekilerini ise şeye kadar Çin sınırına ve Hint sınırına, yani İngilizlerin ve Çinlilerin sınırına kadar olan yerleri de Türkistan vilayeti diye böldüler. O her vilayetin içinde de ayrı şeyler de vardı, yani bölümler vardı. Diyelim ki bir bütün değil de parça parça da vilayetin alt kolları halinde idare ediyordu.
Boylar vardı hocam, değil mi? Yani,
yok. İdari bölümler.
İdari bölümler.
İdari bölümler yapıyor. Evet. Yani diyelim ki şöyle diyor, Yedisu bölgesi Türkistan vilayetine bağlı ama ayrı bir eyalet. Eyaletle vilayeti fark ettiriyor. Yedisu'nun idarecisi ayrı. Bugünkü Türkmenistan bölgesine Zakafsi, Kaspi diyor. Yani Kaspi ötesi, Hazar Denizi ötesi demek. Ruslar Kaspi diyorlar Hazar Denizi'ne. Onların başında yine ayrı idareci var ama en sonunda şeye bağlı. Genel vali gibi, İngilizlerin Hindistan genel valisi gibi Türkistan genel valisine bağlı. Yani idari bakımdan böldükleri gibi şey bakımından, dil bakımından da parçalamak, bölme yoluna gittiler. Bunun için
hocam bir kez daha burada sözünüzü keseceğim. Bu sefer soru bana ait değil. Dinleyicilerimizin soruları da bizler çok için güzel. Çok önemli. Size bir soru var. Görüşünüzü merak etmiş İstanbul'dan Sezai Bey adlı dinleyicimiz Ferhat Hocam. Diyor ki TRT bir okul, çok kıymetli hocalar ve spikerler vardı, birçok kişiyi eğittiler. Sağ olsun, öyleydi, hala öyledir. Bizler de doğru Türkçeyi onların, sizin sayenizde öğrendik. Ancak artık bazı sözcüklerin okunuşunda sıkıntılar var. Zonguldak'a diyorlar. Artık yani yazıldığı gibi okuyorlar ama bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü eski TRT spikerleri hiç böyle okumazlardı. Değerli hocamızın görüşünü merak ediyorum demiş. Zonguldak'a diye okunmaz. Hocam evet. Ben onu kimin çıkarttığını biliyorum.
Tamam. Arkadaşın görüşlerine katılıyorum.
Evet.
Zonguldak'a denmesi lazım. Türkçeyi iyi öğrenmemiz lazım. Ama Türkçenin iyi öğrenilmesi için bizim milli eğitimimizin, yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 12 yıllık eğitimin Türkçeyi iyi öğretmek diye bir meselesi olması lazım. Türkçeyi bugün iyi öğretmek diye bir meselemiz maalesef yok. Neden? Okullarımızda Türkçenin, Türk dilinin grameri ilkokuldan itibaren öğretilmiyor. Edebiyatımız nasıl olsa bu çocuklar Türk çocukları diye doğru dürüst öğretilmiyor.
Sevdirilmiyor hocam.
Sevdirilmiyor tabii. Evet. Onu da ilave edelim tabii.
Çünkü hocam bu programı da onun için yaptık biz Neslihan'la.
Edebiyat dersinin gayesi edebiyat tarihini öğrenmekten çok dilini sevmek ve dilini güzel, doğru şekilde sözlü ve yazılı olarak kullanabilmektir. Arkadaşa hak veriyorum dediği evet. Doğru.
Hocam burada bir öz eleştiri de belki bulunmak gerekebilir Ferhat Hocam. Biz de TRT olarak çok uğraştık bu işle Türkçemizi doğru kullanalım diye ama üniversiteyle yeterli işbirliğini sağlayamadık. Ben bunu bir öz eleştiri olarak dinleyicimizle burada paylaşıyorum.
Tamam, haklısınız ama bunun olması için her şeyden önce Türkçe eğitim ve öğretiminin de bir ilim meselesi olduğunu Türkiye'de kabul etmemiz lazım. İlmi önder kabul etmemiz lazım. Atatürk'ün dediği tarz şekilde hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlmin gösterdiği yoldan gitmemiz lazım. Ama burada bizim devletimizin de bazı hedefleri olması lazım. Bu hedeflerinden birisi nedir? Ana dilini en güzel şekilde öğretmektir. Bunun hedefini, programını devlet ortaya koyarsa ve her gelen hükümete göre yahut her Milli Eğitim Bakanlığı'na göre ayrı değişiklikler ortaya çıkarmak yolundan vazgeçmezse bu işler böyle yürür.
Sıkıntı çıkarır ama, diye evet hocam.
Şimdi burada hemen madem siz söylediniz şunu da ilave edelim. Şimdi Amerikan Kültür Dernekleri Ankara'da 0-4 yaşından itibaren İngilizce öğretmeye başlamış. Daha okuma yazma, Türkçe okuma yazma öğrenmeye başlamayan Türk çocuklarına parasız her gün evine haber veriyor. Sadece Ankara'nın Kızılay'ında merkezinde değil, Ankara benim evime de geldi broşür, reklam broşürü. Gelin çocuklarınızı 0-4 yaşından itibaren bizim merkezlerimize getirin, onlara İngilizce öğretelim diyor.
Tamam, ana dilini öğrenmesin diyor yani hocam.
Evet.
Bizim Ferhat devletimizin... hocam zaman daraldı.
İzin verme.
Evet. Mesela. Evet. Zaman daraldı hocam.
Evet. Demek ki 19. yüzyılın ikinci yarısında Ruslar idari bakımdan Türkleri böldükleri gibi dil bakımından da bölme yoluna gittiler. Bunun için ortak yazı dili, kültür dili olan Çağatay Türkçesini parçalama yoluna gittiler. Bu işi başlatan, bu işin başında İlminski isimli bir diyelim ki şarkiyatçı ve bir misyoner bulundu. İlminski Rus hükümetine bir proje hazırladı. Dedi ki biz dedi...
Hocam ben bunu Minorski yaptı zannediyordum. İlminski miymiş?
İlminski. Minorski başka. O Orta Doğu uzmanı. O daha çok Irak, İran, Doğu Anadolu, Ermenistan vesaire, Azerbaycan.
Alt şeylerde çalıştım da ben bunda da onu yaptım. Evet buyurun
o,
hocam.
Bu Kürtçülüğü kuran adam.
Minorski o evet. Evet hocam.
İlminski'nin projesi şöyleydi. İlminski dedi ki biz bu Türkleri hem dil bakımından bölelim hem de Hristiyanlaştırarak Ruslaştıralım. Yani nasıl Hristiyanlaştırarak Ruslaştıracağız? Dillerinden başlayacağız dedi. Dillerinden nasıl başlayacağız? Rusya idaresinde yaşayan bütün Türk boylarına size kendi şivenizle, kendi lehçenizle okuma yazma öğreteceğiz. Kendi lehçenizi kullanacaksınız. Bu yolla siz daha kolay öğreneceksiniz vesaire diyerek her Türk boyu için bu Kazan merkez olarak kabul edilip orada planlandı. Her Türk boyu için Kırıl harfle ayrı alfabeler ve bu alfabelerle her Türk boyun ağzında yazılmış kitaplar, eserler yayınlama yoluna gittiler, başladılar. Bu arada Türk boylarından yetişen bir kısım okumuşları da kontrolü altına alarak onları da kullandılar. Onun için öyle oldu. Rusya idaresi altına bu ülkeler girince, diyelim ki Buhara'daki, Taşkent'teki, Kazan'daki, Ufa'daki medreseler eski ehemmiyetini kaybetti. Ehemmiyetini kaybettiği gibi buralarda zaten eğitim, öğretim dili Arapçaydı. Bizim Türkiye'de olduğu gibi. Okumuşlar bütün buna rağmen ortak kültür dili, yazı dili olan Çağatay'ı biliyorlardı. Ona göre yazıyorlardı. Fakat belli bir zamandan sonra Ruslar her Türk boyunun çocuklarını, gençlerini Rusça mekteplere, Rusça okuyan mekteplere aldılar. Oralarda onlara hem kendi boy dilini hem de Rusça öğretiyoruz diye. Yani mesela Kazaklara ne dediler? Kazak Rus mektebi açtılar. Hem Kazakçayı öğretiyor, kendi ağzıyla ağzını öğretiyor, hem de Rusça öğretiyor. Yahut da Azerbaycan'da, Tataristan'da, Başkurdistan'da Azerbaycanlılara da o zaman Ruslar Tatar diyorlardı. Rus-Tatar mektepleri açtılar. Şimdi burada 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar bütün Türk lehçeleri yahut şiveleri sözlü konuşma dili halinde zaten gelmişti, yaşıyorlardı. Ama yazmaya gelince ortak yazı diliyle, ortak kültür diliyle yazıyordu okumuşlar. Yani bugün Türkiye'de olduğu gibi Muğla'nın konuşması ayrıdır, Trabzon'un konuşması ayrıdır, Urfa'nın konuşması ayrıdır, İstanbul'un konuşması ayrıdır. Ama yazarken biz mekteplerde çocuklarımıza ortak kültür dilini, ortak yazı dilini öğretiyoruz. Herkes diyelim ki İzmir'de adam geliyorum derse, Manisa'da geliyorum diyorsa, Trakya'da geleyim diyorsa,
Trabzon'da geleyorum
der. Geleyorum diyorsa evet, der ama yazarken geliyorum diye yazar. Ortak yazı dili, kültür dili bütün milletlerde böyledir. Dilde birliği sağlar, o ülkedeki birliği sağlar. Ruslar bu birliği, ortak yazı dili birliğini, ortak kültür dili birliğini bozmak için işte İlminski'nin projesiyle dediler ki her Türk boyuna siz kendi konuştuğunuz gibi yazacaksınız. Konuşma dilinde yazacaksınız. Buyurun size alfabe, bu alfabeyle yazıp okuyup yazacaksınız. Kitaplar, yayınlar, daha sonra eğitim, öğretim. Bunun sonucu olarak Çağatay yazı dili bölgesinde, yani Hazar Denizi'nin doğusunda ve kuzeyinde ortak yazı dili zayıflamaya başladı. Ve Ruslar da bunu teşvik etmeye başladılar. Bu konuda dediğimiz gibi çalışma Kazan merkez yapılarak bütün Türk ülkelerinde yürütülmeye çalışıldı. Bu arada Ruslar Türk boylarının lehçelerinde, yani konuşma dillerinde kitaplar, gazeteler, dergiler yayınlamaya başladılar. Hatta bunlardan hemen örnek verelim. Mesela 1870'te Taşkent'te İlminski ile beraber çalışan diğer bir müsteşrik ve misyoner olan Osrumov.
Hocam son örneğimiz olsun. Zamanı doldurmuşuz Neslihan.
Öyle mi? Tam son örneğim. Peki.
Evet hocam.
Türkistan vilayetinin gazete isimli gazeteyi yayınlamaya başladı. Bu gazete 1870'ten 1917'ye kadar devam etti. Bugünkü Özbek yazı dilinin esasını bu meydana getiriyor. O Sartiye dilinde diyor. Yani bozulmuş Tacik dilinin tesiri altında kalmış Özbeklerin dilinde gazete çıkarmaya başladı. bu gazete ile bugünkü Özbek yazı dili kuruldu. Aynı
hep uygulamaları
iki, diğer. Şunu da söyleyeyim.
Buyurun, buyurun Ferhat Hocam. Evet,
bu şekilde yazı dili olan ilk Türk boylarının lehçesi, birincisi Kazan Tatar lehçesidir. O zaman Kazan Tatar lehçesini Kayyum Nasiri isimli Kazan Tatarları içinden çıkmış, okumuş kimse konuştuğu gibi yazma. Yani kendi ağzıyla, kendi şivesiyle yazma yolunu tuttuğu için ve şeyle de işbirliği yaptığı için İlminski'nin tesirindedir. İlminski ile işbirliği halindedir. Zaten ona Kazan'daki üniversitede de ders verdirmişlerdi, evet, Ruslar. Kazan Tatar lehçesi yazı dili haline geldi. Hemen arkasından Kazak Türkçesi, Kazak lehçesi yazı dili haline geldi. O onun da öncüsü, yani hocam, Kazak yazı
evet,
dilinin öncüsü de, yazı dili haline getirilmesi de öncüsü de yine Kazaklardan İbray Altınsar'ın, İbray Altınsarıoğlu isimli biri okumuş. Bu okumuş önce Kazak Rus Mektebi'nde okudu. İlminski ile tanıştı. İlminski ona vazife verdi. Sen de Kiril harfli bir alfabe hazırla.
Bu da aynı şekilde.
Bu harfler, evet. Bu harflerle de Kazak lehçesini yaz.
Hocam geçir. Devam ederiz. Bu mesele çok ilginç bir mesele. Çok da dile getirilmeyen bir mesele Ferhat Hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza ayağınıza sağlık
çok
hocam.
Çok çabuk bitti.
Eksik olma. Vallahi öyle oldu hocam. Evet. Benim de çok merak ettiğim konu var. Bir başka programda da Ferhat Hocam devam ederiz.
Oldu.
Eksik olmayın hocam. Sağ olun hocam. Değerli dinleyicilerimiz, süremizi doldurduk, hatta açtık. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.